Ayrım 39, Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 331. 14. Bölüm, Avrupa'daki Erbakan Hareketi. AMGT, Milli Görüş Yanlılarının yurt dışındaki uzantısı olan Milli Görüş Teşkilatı, 1975 yılında Türk Birliği ve Batı Berlin Türk Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile birleşti. 1977 yılında Milli Gazete'nin Avrupa'da yayınlanmasıyla birlikte Milli Görüş Teşkilatı merkezini Berlin'den Köln'e nakletti. Faaliyet alanının genişlemesi ve şube sayısının artması üzerine örgüt Avrupa Milli Görüş Teşkilatları AMGT adını aldı. AMGT gençlik arasında da örgütlenerek Avrupa İslamcı Gençlik Teşkilatı'nı faaliyete geçirdi. 12 Eylül askeri darbesiyle yurt içindeki örgütsel yapının bozulması AMGT'nin faaliyetlerini daha önemli kıldı. Örgüt yasal bir kimlik kazanabilmek için Köln Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemenin onayı ile 20 Mayıs 1985 yılında AMGT resmen kuruldu. Başkanlığa Osman Yumakoğlu seçildi. Yumakoğlu Türkiye'de iki üniversite bitirmişti. İlahiyat Fakültesi ve Hukuk Fakültesi. Bir süre Bursa'daki Marmara Gazetesi'ni çıkardı, sonra Almanya'ya gelerek Milli Gazete'nin patronluğunu üstlendi. Aynı zamanda Osman Gazi İlim ve Kültür Yayın Vakfı'nın başkanıydı. AMGT'nin ikinci başkanı ve genel sekreteri Ali Yüksel'di. İlahiyat Fakültesi mezunu Yüksel, Antalya ve Çatalca'da müftülük yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı Olgunlaştırma Dairesi Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 1978 yılında Antalya'da din bilgisi ve ahlak dersleri öğretmenliği yaparken ihtisas için Almanya'ya gitti. AMGT için imam hatiplik yaparken örgütün yasal kuruluşu ile birlikte genel sekreterliğe getirildi. 1991 genel seçimlerinde Refah Partisi Antalya milletvekili adayı idi. Kazanamadı. Erbakan'ın elçileri. Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın yasal kimliğe kavuşması öyle kolay olmadı. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki Türk işçilerinin milli görüş fikrini benimsemesi, örgütlenmesi, Türkiye'ye kaynak aktarması için AMGT'nin derlenip düzenlenmesi ve yasallaşması fikri Ankara İstihbarat Dil Okulu'ndaki tutuklulardan çıktı. Erbakan düğmeye bastı. AMGT'yi derleyip düzenlemek için Profesör Esat Coşan, Yahya Oğuz ve Cemalettin Kaplan Almanya'ya gitsin. Yahya Oğuz 70'li yıllarda Erbakan'ın sağ koluydu. Şeyhi Mehmet Zahit Kotku'nun emrine uyarak Sanayi Bakanlığı müsteşarlığından ayrıldığı için 12 Eylül'ü kazasız belasız atlatan birkaç isimden biriydi. Profesör Esat Coşan Mehmet Zahit Kotku'nun damadıydı. Şeyh Kotku vefat edince Nakşibendi Şeyhliği tahtına oturdu. Üçüncü isim Cemalettin Kaplan ise en renkli olanıydı. 1926 yılında Erzurum İspir ilçesi Dengiz köyünde doğdu. Babası din hocasıydı. Babasından aldığı eğitimle imamlık yaptı. Askerden sonra dışarıdan ilkokul, ortaokul ve liseyi bitirdi. 1965 yılında İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığında müfettişlik, personel başkanlığı, başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 12 Mart darbesinde Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevinden alınacağını düşünerek Adana müftüsü olmak istedi. 15 yıl bu görevde kaldı. İslam'a Hizmet Vakfı'nı kurdu. 1977 seçimlerinde MSP milletvekili adayı oldu, kazanamadı. 1981 yılında Erbakan'ın isteğiyle Almanya'ya gitti. Cemalettin Kaplan Almanya'ya gittiğinde en büyük yardımı Murat Bayrak adlı bir Türk iş adamından gördü. Murat Bayrak Kaplan'ın oturduğu, daha sonra bir katını Ümmeti Muhammed Camii yaptığı apartman katının kirasını ödedi. Cemalettin Kaplan'ın iltica başvurusunun Alman hükümeti tarafından kabul edilmesi için çabalayan kişi yine Murat Bayrak'tı. Peki Murat Bayrak kimdi? Bayrak Yugoslavya göçmeni bir Boşnak'tı. Alman Nazi ordusu Yugoslavya'yı işgal ettiğinde onlarla işbirliği yapmıştı. Yugoslav partizanlar Nazileri ülkelerinden kovunca Murat Bayrak Türkiye'ye kaçtı. İddiaya göre savaş ganimetleri sayesinde kısa sürede zengin oldu. Bir dönem AP Çanakkale milletvekili olarak mecliste bulundu. AP'liydi ama antikomünist MHP'li ülkücülere ilk komando kampını kuran kişiydi. Ardından MHP'ye geçti. Parti kademelerinde hızla yükseldi. Genel İdare Kurulu üyesi oldu. 12 Eylül askeri darbesinde gözaltına alınmayan tek MHP Genel İdare Kurulu üyesiydi. Sonra elini kolunu sallaya sallaya ABD'ye gitti. Buradan da Almanya'ya geçti. CIA ajanı Frank Turpil bir Amerikalı televizyon programında Türkiye'de iş adamı Murat Bayrağı çok silah sattım diye açıklamada bulunuyordu. Türkiye'deki siyasi yaşamına liberal AP'de başlayan, MHP ile devam eden Murat Bayrağ'ın Almanya'da teokratik bir İslam devletinin savunucuları arasına girip sıkı bir Müslüman olması şaşırtıcı mı? Yine döneyim Cemalettin Kaplan'a. Refah Partisi Avrupa'yı bölüyor. Cemalettin Kaplan AMGT'nin İrşat ve Fetva Komisyonu Başkanı oldu. Örgütün yayın organı Hicret Dergisi'nde çeşitli makaleler yazdı. Avrupa'daki milli görüş teşkilatlarını derleyip düzenlemek için gelen Cemalettin Kaplan örgütte ikilik çıkardı. 13 Ağustos 1983 günü Cemalettin Kaplan'ın taraftarları Köln'deki Barbaros Camii'nde "Devlete Gidiş Yolu Parti mi Tebliğ mi?" başlıklı bir bildiri dağıttı. Kaplan 19 Temmuz 1983 tarihinde kurulan Refah Partisi'ne karşı çıktı. Refah Partisi'nin kuruluşuna karşı çıkan sadece Cemalettin Kaplan değildi. MSP kadrolarının bir bölümü milli görüşü terk etti. Tozanlı Hoca Osman Coşkun da bunlardan biriydi. Osman Coşkun Akıncı Memurlar Derneği Genel Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Tozanlı Hoca ayrılışını Yeryüzü Dergisi'ne yıl 1 sayı 6 1990 şöyle anlattı. 1993'te Milli Görüş Teşkilatı içinde bölünmeler başladı. Bu bölünmelerde bir kısım hoca efendiler, partiler beşeri sistemlerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Parti bölünme parçalanma metodudur. Partilerle İslam'a hizmet edilemez diyerek Müslümanların vahdetini sağlamak niyetiyle milli görüşten ayrıldılar. Ben o zamanlar tercihimi hemen yapamadım. Daha sonra 1984 yılında milli görüşten ayrıldım. Bölünme parçalanma nedeni olan Müslümanları birbirine düşüren parti metodu ile Aziz İslam davasına hizmet edilemez. Parti zihniyetini böylece terk ettim. Daha önceleri Kur'an'dan, sünnetten bahsediyor, arkasından particilik yapıyorduk. Müslümanlardan MSP hareketini desteklemelerini istiyorduk. Rabbani metotlarla yürüttüğüm hizmetlerim esnasında gördüm ki tebliğimde bereket ve canlılık var. Parti ile İslam'a hizmet edileceğini savunan milli görüş yanlıları tartışmalarda Mısır, Ürdün, Pakistan gibi Müslüman ülkelerdeki ihvanın partileşmesini örnek gösteriyorlardı. Tebliğciler ise bu örneğe onların programlarında tüzüklerinde Kur'an-ı Kerim'in devlet nizamı olacağı maddesi vardır. Neden Refah Partisi'nde yok diye yanıt veriyordu. MSP eski milletvekilleri Ahmet Arıkan ile Harun Aytaş tartışmaları durdurmak için Almanya'ya gönderildi. Ancak tebliğciler Cemalettin Kaplan önderliğinde 1985 yılında İslami Cemiyet ve Cemaatler Birliği'ni kurdu. Tebliğciler AMGT'den de birkaç bin kişilik bir gücü alıp götürdü. AMGT'yi en fazla yaralayan ayrılık ise Nakşibendi Şeyhi Profesör Esat Coşan ile Yahya Oğuz'un Refah Partisi Genel Merkezi ile anlaşmazlıkları sonucu gitmeleri oldu. Daha önceki bölümde Esat Coşan'ın ayrılık nedenlerini ayrıntılarıyla anlatmıştık. Özetle Erbakan'ın kendisine biat etmemesi sonucu milli görüşten kopmuştu. Yahya Oğuz'un Milli Görüş Teşkilatları Avrupa temsilciliğinden ayrılmasının temelinde Erbakan'a Avrupa'dan gönderilen paraların akıbetini sorması yatıyordu. Bunun üzerine Erbakan tarafından Milli Görüş'ten bir bahaneyle çıkarıldı. Milli Görüş'ü Avrupa'da kuran İhvan mensubu. Yusuf Zeynel Abidin Suriye asıllı bir doktor idi. Almanya'da yaşarken iki örgüt kurdu. Biri Suriyeli doktor Fazıl Üveyci adlı arkadaşı ile kurduğu Köln İslam Merkezi'ydi. Diğeri ise Avrupa Türk Birliği. Avrupa Türk Birliği milli görüşün etkisinde kalarak bu çevrelerle sıkı ilişkiye geçti. Öyle ki Köln İslam Merkezi'nin gayrimenkullerinden birinin AMGT genel merkezi olarak kullanılmasına izin verdi, kira ücreti de almadı. Doktor Zeynel Abidin özellikle Almanya'daki Türk Müslümanların gönüllerinde taht kurdu. Tabii özellikle de Milli Görüş Teşkilatı'nın elemanları ile yakınlığı Türkiye'deki RP'lilerin çok hoşuna gidiyordu. Hele doktorun iki kızı ile milli görüşçü Ahmet ve Haldun Algan kardeşlerin evlenmesi Erbakan hareketini daha da memnun etti. Ancak Doktor Zeynel Abidin 1986 yılında 49 yaşında vefat etti. Milli Gazete doktorun ölümüne geniş yer ayırdı. Cenazeye katılım oldukça büyük oldu. Doktor Zeynel Abidin'in ailesi de cenazeye yakın ilgileri nedeniyle Milli Gazete'ye teşekkür ilanı yayımlattı. Ailesi Necmettin Erbakan'a, Lütfi Doğan'a, Oğuzhan Asil Türk'e, Suriyeli Müslümanların temsilcisi İhsam Ahtar'a, Milli Gazete Avrupa Bürosu sahibi Osman Yumakoğlu'na, Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal ve RP yöneticilerine, Avrupa Milli Görüş Teşkilatı yöneticilerine ve Afgan mücahitlere Avrupa temsilcisi Kerim Muhacirza'ya teşekkür ediyordu. Madalyonun diğer yüzü ise başkaydı. Alman Orta Doğu uzmanı ve siyasal bilimci Dr. Karl Binswanger'ın 10 Aralık 1990 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'ne söyledikleri Dr. Yusuf Zeynel Abidin'in gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Dr. Binswanger'a göre başta Suriye olmak üzere Mısır, Ürdün, Lübnan'daki Müslüman kardeşler yani kısaca İhvan Avrupa Milli Görüş Teşkilatlarına sızmışlardı. Milli görüşü Almanya'da kuran Doktor Zeynel Abidin, Suriye İhvan örgütünün elemanıydı. Sovyetler Birliği yanlısı Hafız Esad'ı yıkmak için CIA'nın organize ettiği 1982'deki Hama ayaklanmasını yöneten merkezlerden biri de Doktor Zeynel Abidin'in Almanya'daki bürosuydu. Doktor Binswanger'ın bir başka iddiası da İhvan'ın Bahama Adaları'nda Al-Tagva adlı İslamcı bir banka kurmasıydı. Bankanın kurucuları arasında Oğuzhan Asil Türk'ün olduğunu söylüyordu. Asil Türk ise bu iddiayı yalanladı. Masonların seçtiği Şeyhülislam. 21 Kasım 1986 tarihinde Almanya'nın Berlin kentinde 4 İslami örgüt İslam Kültür Merkezleri Birliği'ni kurdu. Birliği oluşturanlar Süleymancıların örgütü İslam Kültür Merkezleri Birliği, Nurcuların örgütü Cemaat-i Nur, çoğunluğunu Alman ve Avrupalı Müslümanların oluşturduğu İslam'ın Dostları Derneği ile Dünya İslam Kongresi Almanya Şubesi'ydi. Süleymancılar 1988 yılında Milli Görüş Teşkilatı'nın konseye katılması üzerine topluluktan ayrıldı. Bu cemaat hiçbir zaman Erbakan hareketine sıcak bakmadı. Almanya'daki Müslümanların kültürel ve kanuni temsilcisi İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin başkanı Muhammed Salim Abdullah isimli bir Alman vatandaşıydı. Almanya'da 1987 yılında kurulan İslam Arşivi vardı. Bu merkez başta Almanya olmak üzere Müslüman ülkelerde çıkan gazete, dergi, tebliğ, yazışma, mektup, fotoğraflar ve benzerlerini topluyordu. Salim Abdullah'ın başında olduğu İslam Kültür Merkezleri Birliği, Milli Görüş Teşkilatı'nı bünyelerine aldıktan sonra AMGT'nin Genel Sekreteri Ali Yüksel'i 5 yıllığına Şeyhülislamlığa seçti. Osmanlı Devleti'nin sadrazamlıktan sonra gelen en önemli makamı Şeyhülislamlık idi. Mustafa Kemal'in gerçekleştirdiği devrimlerle tarihe gömdüğü bazı müesseseler tuhaftır ki kafir batıda yeniden ortaya çıkarılıyordu. Şeyhülislamlığı yeniden kurumsallaştıran İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin iç yüzü çok geçmeden ortaya çıktı. İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin kurucusu, başkanı Muhammed Salim Abdullah Mason'du. 1966 yılından bu yana Pfalz eyaletindeki Zweibrücken locasına bağlıydı. Federal Almanya Büyük Mason Locası'nın ve Alman Masonlarının yayın organı Humanitat dergisinin 1978 yılında yayımlanan 5. sayısında bir makalesi bile yayımlanmıştı. Salim Abdullah'ın makalesi aynı zamanda Masonların ABD'deki merkez yayımları Philatetes Society of California'da da yer almıştı. 1990 yılı Ekim ayında Almanya'nın Soest kentinde Salim Abdullah ile görüşüp AMGT'nin İslam Kültür Merkezleri Birliği'ne üye olması için anlaşan kişi ise Necmettin Erbakan'dı. Üstelik samimi fotoğraflar çektirip bunları 1 Kasım 1990 tarihinde Milli Gazete'de yayımlattırdı. Peki Erbakan Salim Abdullah'ın Mason olduğunu biliyor muydu? Bilmiyoruz. Tesadüf diyebilir miyiz? İlginç. Tüm tesadüflerde Erbakan'ı buluyordu. Üniversitede yakın arkadaşı Bedri Karafakioğlu Erbakan'ın nikah şahidi, Mason idi. Masonlar Türkiye'de ilk kez İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün bakanlığı döneminde derneklerini tescil ettiriyor, samimi pozlar verip fotoğraf çektirdiği, en yakın adamını Şeyhülislam ilan eden, AMGT'nin Almanya nezdinde itibar görmesini sağlayan Salim Abdullah Mason çıkıyordu. Konuyu dağıtmadan buraya bir anekdot eklemek gerekiyor. İslami çevreler her fırsatta Masonlara karşı olduklarını söylerler. Öyle ki Masonların partilerine üye olmalarına bile yasak getirirler. Sonra da Masonlarla al takke ver külah ilişkilere girerler. Örneğin Almanya'daki Süleymancılar 1979 yılında İslam Kültür Merkezi adlı bir dernek kurdular. Bu dernek 1979 yılı Nisan ayında Kuzey Ren-Westfalia Eyaleti Kültür Bakanı'na başvurarak kamu yararına çalışan dernek vasfıyla yasallaşmak istiyordu. Bu konuda Süleymancılara destek Alman Büyük Mason Locası'ndan geldi. Mason Locası Kuzey Ren-Westfalia Eyaleti Başbakanı Johannes Rau'ya 27 Ağustos 1979 tarihli bir mektup yazdı. Sayın Başbakan, Mönchengladbach'taki Forwards adlı Mason Locası Büyük Üstadı Dr. Klaus Borchers bu ayın 22'sinde size şu nedenle başvurmuştu. A. İslam Kültür Merkezi, B. Köln Nur Cemaati adlı kuruluşlarca temsil edilen İslam dini cemaatleri, kamu yararına çalışan kuruluş olarak tanınmayı amaçlamaktadırlar. Ancak bu kuruluşlar bugüne kadar bir sonuç elde edememişlerdir. Doktor Borcher sizden işlemlerin hızlandırılması ricasında bulunmuştu. Biz de büyük loca olarak bu isteğe katılıyoruz. İslam Kültür Merkezi bir teşekkür mektubu göndermişti. Sayın Bay Trevi, İslam Kültür Merkezleri ve cemaatinin Almanya ve Batı Berlin'de Müslümanların resmen tanınması için yaptığı teşebbüsü, aldığınız cesur bir kararla desteklediğinizi duymuş bulunuyoruz. Kuzey Ren-Westfalia Başbakanına gönderdiğiniz mektup, gerçek insanlık ve diğer kamlık ruhuna ve dolayısıyla çağdaş demokrasi anlayışına çok uygundur. Sayın Dr. Trevi, biz de size karşılık olmak üzere masonik faaliyetlerinize cebri veya kanuni bir şekilde engel olunmayacağı konusunda öteden beri sahibi olduğumuz inancı muhafaza ve savunmaya devam edeceğimizi temin ederiz. Bu vesileyle içten duygularımızın ve masonluk aleminin esenliğini dileriz. Saygılarla. Uğur Mumcu Rabıta adlı kitabında Süleymancılarla masonlar arasındaki ilişkiyi geniş bir biçimde yazdı. AMGT'nin para kaynakları. AMGT 10. Genel Kurulu'nu Belçika'nın Antwerpen Sporta Palais salonunda yaptı. Faaliyet raporuna göre AMGT, Almanya'da 15 bölge, Almanya dışı Avrupa'da 15 ülkede 18 bölge, Asya'da 3 ülke, Amerika'da 2 ülke ve Avustralya'da 1 olmak üzere 40 ülke ve bölge teşkilatına sahip. Cemiyet ve cami olarak geçen yıl yani 1993'te 487 olan teşkilat ve cemiyet sayısı bu yıl 539 olmuş. Böylece cami ve teşkilat sayısı 52 adet artmıştır. Müteşebbis heyet olarak ise 30 artış ile 194'ten 224'e yükselmiştir. Şubelerimizde üye sayısı yaklaşık 8000 artış ile 38.128'e yükselmiş bulunuyor. Cemaat sayımız ise yaklaşık 12.000 artış ile 127.830'a yükselmiştir. Her üye ayda en az 20 mark aidat veriyordu. AMGT'nin geliri sadece aidatlardan değildi. En büyük para kaynağı haç turizminden elde ediliyordu. Ayrıntılarını yazdım. AMGT Başkanı Osman Yumakoğlu'nun iki şirketi vardı. Selam Video ile Selam GmbH. Dini içerikli video müzik kasetleri pazarlıyordu. Frankfurt'ta kurulu Hicret Verlags und Presser Vertriebs GmbH adlı şirket temel olarak basın alanında faaliyet gösteriyordu. AMGT şirketlerinin bir kısmı Köln'deki Royal Holding bünyesinde toplanıyordu. Bu şirketlerin çoğunluğunu gıda üzerine marketler oluşturuyordu. Yıllık cirosunun 1 milyar mark olduğu belirtiliyordu. Yine Köln'de kayıtlı Mercator adlı kuruluşun da AMGT'nin olduğu biliniyordu. Cenaze Vakfı, Çınar Berdigung Institute GmbH adlı kuruluşlar Türkiye'ye cenaze nakliyatı ile uğraşıyorlardı. Sadece haç ticareti değil, cenaze ticareti ile de yakından ilgileniyorlardı. GMV GmbH adlı inşaat şirketi Köln'de Folkhofen semtinde 97 konut, bir kahvehane, düğün salonu, cami ve dükkanlardan oluşan Müslüman mahallesi kurdu. Suudi Prensi Faysal'ın yönetim kurulu başkanlığı yaptığı Dar al-Mal al-İslam Türkiye'ye Faysal Finans Grubu'nu getirirken Avrupa'daki Müslümanlara hizmet götürmeyi unutur mu? Merkezi Lüksemburg'da bulunan İslam Tekafül Kurumu'nun İngiltere'de, Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da şubeleri vardı. Yurt dışındaki camilerin duvarlarında hep aynı ilan görülüyordu. Bismillahirrahmanirrahim, İslam Tekafül Kurumu. Avrupa'daki Türk işçilerinin paralarını çekmek için kurumun başına da Suudiler bir Türk getirmeyi ihmal etmemişti. Mehmet Erdoğan Sergici. AMGT'nin çeşitli kursları vardı. Bu yerlerin çoğu satın alınmıştı. Camiler dışındaki bu merkezlerden bazıları şunlardı: Berkam'ın İslam Kız Akademisi, Arnheim Kız Kur'an Kursu, Duisburg Mevlana Kızlar Hafta Sonu Gündüzlü Kursu, Duisburg Mevlana Erkekler Hafta Sonu Gündüzlü Kursu, Berlin İslami İlimler Okulu ve Koleji, Hamburg Gündüzlü Kursu, Belçika Hensias İbn Sina Enstitüsü. Burada terörizm, aşırı akımlar ve organize suçlar, Terrorismus, Extremismus ve Organizierte Kriminalität dergisinde Adil Düzen başlıklı bir makaleden söz etmek gerekiyor. Makaleyi Alman gazeteci Hildegard Becker kaleme almıştı. Gazeteci Becker, RP ile AMGT'nin ilişkisi için şunları yazıyordu: Refah Partisi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatları tarafından ilginç bir politika geliştirilmektedir. Türkiye'deki seçimlere katılmak cihat olarak değerlendiriliyor. Böylece AMGT taraftarlarının dini inançları politik amaçlar için suistimal ediliyor. Geçen, yani 1991 genel seçimleri kastediliyor, seçimlerde 6 milyon markı aşkın bir para AMGT tarafından Erbakan'a aktarılmıştır. Bunun yanı sıra hiç küçümsenmeyecek miktarlarda malzeme ve diğer yardımlar da AMGT tarafından seçim için Türkiye'ye götürülmüştür. Şubat 1994. AMGT'nin finansman sorumlusu yabancı bir isim değildi. Mehmet Erbakan, Necmettin Erbakan'ın küçük kardeşi, Akgün Erbakan'ın oğlu. Küçük Erbakan amcasının Avrupa'da en güvendiği kişiydi. Türkiye'de Beşir Darçın neyse Avrupa'da Mehmet Erbakan da odur deniliyordu. Mehmet Erbakan'ın görünürde ne partiyle ne de AMGT ile ilişkisi vardı. 39. Ayrımın sonu. Sayfa 339.